Ayrım 5. Atatürk sesleniyor. Hıfzı Topuz. Sayfa 62. Atatürk'ü öldürmek için başka girişimler de var. Bunların dördüncüsünü yine Atatürk'ün ağzından dinleyelim. Yıldırım ordularından istifa ederek İstanbul'a dönmüştüm. Harbiye Nazırı Enver Paşa'yı ziyaret etmem gerekiyordu. Bir otomobil göndermelerini rica ettim. Yaverim Cemat Abbas'ı yanıma alarak saraya gittim. Beni Enver Paşa'nın yaveri Mümtaz karşıladı. Cevat Abbas yaverler odasında kaldı. Enver Paşa'nın yaveri beni bir odaya aldı. Paşa'yı bekliyordum. 5 dakika, 10 dakika, yarım saat, paşa görünmedi. O esnada kapı açıldı. Bir silahşor selam vaziyetinde içeri girdi. Sarayda adet olduğu üzere silahımı teslim etmemi istedi. Hayretler içinde kaldım. ''Oğlum ben paşanın arkadaşıyım, benden böyle bir şey isteyemezsiniz.'' deyince silahşor bir adım daha ilerleyerek ''Silahınızı almaya mecburum.'' dedi. Bunun üzerine tabancamı çektim ve ''Çık odadan.'' diye bağırdım. Silahşor ürktü, geriledi ve çıktı. Elimde silahımla ayakta duruyordum. Birdenbire Enver Paşa içeri girdi, sol köşeyi tuttu. Onun da silahı elindeydi. Odanın bir başında ben, diğer ucunda Enver Paşa, silahlarımız ellerimizde birbirimize bakıyorduk. Ne oluyordu? Böyle kalamazdık. Ben kapıya doğru ilerledim, başımla kendisine soğuk bir selam verdim ve çıktım. Koridorda süratle ilerliyordum. Yaver Mümtaz karşıma çıktı, onun da silahı elindeydi. Tek kelime söylemeden öyle durdu. Onun yüzüne bile bakmadan soğukkanlılıkla bahçeye indim. Yaver Cevat Abbas bahçenin bir köşesinde duruyordu. Demek ki onu da uzaklaştırmışlardı. Birlikte dışarı çıktık, otomobil bizi beklemiyordu. Yürüyerek saraydan uzaklaştık. Atatürk bu olayı anlattıktan sonra Asaf İlbay soruyor. ''Paşam, bu ne demektir, anlamıyorum.'' ''Anlamıyor musun?'' Silahımı elimden almak istediler. İş düşündüğün gibi değil. Cevat Abbas'ın uzaklaştırılması, benim silahımın elimden alınmak istenmesi, Enver Paşa'nın bir an içinde elinde silahla odaya girişi ve tek kelime söylememesi sır perdesini aralamıyor mu? Dipnot: Asaf İlbay, adı geçen eser, sayfa 89-90. Atatürk'ün anlattığı beşinci bir suikast girişimi daha var. O da şöyle: 1920-22 yıllarında Ankara istasyonunda direksiyon binası dediğimiz evde kalıyordum. Bir akşam henüz yatmamıştım, uyku ile uyanıklık arasındaydım. Yatak odasının kapısı zorla açıldı. Birbiri ardından silahlı 3 kişi içeri girdi. Karşımdaki duvara dikildiler. Yerimden fırladım. Revolver yastığımın altından kayarak yere düşmüştü. Hemen sol elimle silahıma sarılarak bütün gücümle bağırdım. ''Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz?'' Bu 3 adam birbirlerine kaş göz işareti veriyorlardı. Odamın içinde bir ölüm sessizliği vardı. Bir de baktım teker teker odadan çıkıyorlar. İçlerinden birinin bu aslana kıyılmaz dediğini işittim. Ben ayakta duruyordum. Ayak seslerinden adamların kaçtıkları anlaşılıyordu. Hole doğru ilerledim. Bir de baktım Cevat Abbas da orada şaşkın bir halde bana bakıyor. Bu adamları kaçırmamalıydık. Gereken emirleri verdim, aşağı indik. İleriden boğuk bir ses geliyordu. Cevat Abbas hemen oraya koştu. Saldırganlar nöbetçiyi sımsıkı bağlamışlardı. Adam inleyip duruyordu. Birkaç saat sonra saldırganların yakalandığını haber aldık. Kendilerini odama getirdiler. Sordum. Niçin odama girdiniz? Sonra da neden çıkıp gittiniz? İçlerinden biri şöyle dedi. Seni öldürmek için gelmiştik. O halde neden öldürmediniz? Aslan gibi kükreyen sesini duyunca şaşırdık. Gözlerinden ateş fışkırıyordu. Gözlerimiz kamaştı. Sana kıyamadık, savuştuk. Dipnot: Asaf İlbay, adı geçen eser, sayfa 104-106. Atatürk sözlerini şöyle bitiriyor. Bu efeleri Çerkez Ethem kandırmış. Beni öldürdükten sonra karışıklıktan faydalanarak hükümetin başına geçmeyi tasarlıyormuş. Bir de 6. suikast girişimi var. İzmir suikastı. Onu hepimiz biliyoruz. 2. Bölüm: Sıcak Dostluklar, Duygusal Anlar. Duygusal Atatürk. Atatürk mantığıyla, aklıyla ve bilinciyle davranmasını bilen çelik iradeli bir önderdi. Tüm yaşamı boyunca bunun örneklerini verdi. Hırslarına kapılmadı, beklemesini bildi. Soğukkanlılığı hiçbir zaman elden bırakmadı. Aklın ve bilimin dışına çıkmadı. Savaşlardaki başarılarını, siyasal savaşımlarını bu iradeyle kazandı. Devrimleri de böyle bir bilinçle, akılla, mantıkla ve bilimle gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra Atatürk'ün duygusal bir yanı da vardı. Zaman zaman gözleri dolar, sesi titrer, bakışları dumanlanır, içi sızlar ama bunları özenle gizlerdi. Ben Atatürk'ün bu duygusallığına son İstanbul'a gelişinde Pendik istasyonunda kendisine iletilen dilekleri dinlerken tanık oldum. Nasıl duygulandığı her halinden belliydi. Yakınları onun bu yanını çok iyi biliyor ve davranışlarını sevgiyle, saygıyla karşılıyorlardı. Atatürk'ün bu duygusal yanı çoğu zaman yakın arkadaşlarıyla sofrada sohbet ederken, geçmiş günleri anımsarken, vatandaşları dinlerken, çocuklarla konuşurken, düğünlerde, balolarda, çaylarda ortaya çıkardı. İyi ki dostları bunları başkalarına anlatmışlar ya da yazmışlar. Böylece bu duygusal davranışlar bugünlere ulaşmış. Atatürk'ün bu yönünü öğrendikçe onu daha iyi tanıyor ve daha çok seviyoruz. Atatürk'ün yakın arkadaşları kimlerdi? Başta Salih Bozok geliyor, sonra Cevat Abbas Gürer, Nuri Conker ve Fuat Bulca. Bunlar onun Selanik'ten çocukluk arkadaşları. Sonra sırada İsmet İnönü, Kılıç Ali, Mahmut Soydan, Şükrü Kaya, Mahmut Esat Bozkurt, Celal Bayar, Ali Fuat Cebesoy, Tevfik Rüştü Aras, Ruşen Eşref Ünaydın, Yunus Nadi, Fadih Rıfkı Atay var. Onlara zevat-ı mutade, yani her zaman yanında olan kişiler deniyor. Bir de onun pek yakın sayılmayan dostları var. Örneğin Recep Peker, Şükrü Saracoğlu, Ali Çetinkaya, Refik Saydam, General Fahrettin Altay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ulu İdemir, Hikmet Bayur, Hasan Rıza Soyak, Hasan Cemil Çambel. Bu listeye üç hanımefendinin de adını eklemek gerekir. Kardeşi Makbule Atadan, manevi kızı Sabiha Gökçen ve Profesör Afet İnan. Atatürk'ün sofrası. Atatürk'ün uzun yıllar özel kalem müdürlüğünü yapmış olan Hasan Rıza Soyak, onun akşam sofralarındaki duygusal konuşmalarını özetle şöyle anlatır. Atatürk'ün akşam sofrası genelde akademik bir toplantı havası içinde geçerdi. Birçok mesele Atatürk'ün güvenini kazanmış yakınları arasında enine boyuna tartışılır ve şefin direktifleriyle son bulurdu. Yemek meraklısı değildi. Sabahları bir şey yemez, yalnız bir kahve ve sigara içerdi. Öğle yemekleri bazen bir dilim ekmekle bir bardak ayran ya da limonatadan oluşurdu. Ekmeği uzun parçalar halinde doğrar, ayrana ya da limonataya batırarak yerdi. Sevdiği yemeklerin başında sade yağlı kuru fasulye, buna yağlı fasulye derdi ve pilav gelirdi. Uykudan uyanır uyanmaz kalkar, odadaki geniş koltuğa bağdaş kurar, kahve ve sigarasını içer, bir yandan da gazetelere göz gezdirirdi. Ondan sonra banyoya girer, tıraş olur ve derhal giyinerek ya gezmeye çıkar ya da kütüphanesine geçerek çalışmaya başlardı. İçki olarak rakıyı seçerdi. Bira, şarap, viski ve şampanyayı arada bir içerdi. Baş mezeleri leblebi, beyaz peynir ve kavundu. İçkiden sonra mutlaka yemek yerdi. Akşamları sofra başında sohbet etmekten büyük zevk duyardı. Gençliğinden beri adet edindiği sohbetler çoğu zaman sabaha ya da sabaha yakın saatlere kadar sürerdi. Burada her şeyden, din, dil, tarih ve çeşitli bilim dallarından tutunuz da dünya meselelerine ve güncel olaylara kadar her konudan söz açılır, tartışmalar yapılırdı. Önce o konuşur, sonra sofradakileri de konuşmaya zorlardı. Böylece hem bilmediklerini öğrenmek hem de düşüncelerini kontrol etmek ya da yaymak fırsatını bulurdu. Bazı geceler kendi yaşamından, çocukluk, okul, askerlik ve politikadaki acı tatlı anılardan söz eder, bunları hiçbir şey gizlemeden, büyük bir içtenlik ve çok tatlı bir dille anlatırdı. Sofra başında uzun saatlerde en az yer tutan şey eğlenceydi. Ekseriya misafirlerinin arzusuyla güya eğlenmek için davet edilen saz, ses sanatçıları ya da dans artistleri bir köşede unutulur, sofra dağılırken geldikleri gibi gittikleri de çok olurdu. Büyük ve önemli sorunların konuşulduğu zamanlarda hiç içmezdi, gündüz içkisinin de aleyhindeydi. Yanında bulunduğum yıllar içinde yalnız iki defa gündüz birkaç kadeh konyak ya da rakı içtiğini gördüm. Atatürk pek hoşlandığı içki sofrasında saatlerce kalırdı ama miktar bakımından çok içen bir adam sayılmazdı. Böyle olmakla beraber bazen kışkırtıcı bir nedenle hiddet ve coşkuya kapılarak birine karşı incitici bir davranışta bulunduğu da olurdu. Ama sakinleşince bundan büyük bir üzüntü duyar ya hemen yahut ertesi akşam yine aynı kişilerin bulunduğu sofrada incittiği kişinin gönlünü almaya çalışırdı. İçkinin Atatürk'ün sağlığı üzerinde kötü etkiler yapabileceğini düşündüğümden üzüntü içinde bulunuyordum. Karar vermiştim. Bir fırsat bulup kendisiyle bu konuda konuşacaktım. Bir gün hoşgörüsüne sığınarak her akşam içmekten vazgeçmesini, çok itinalı bir dille kendisine arz etmek cesaretini buldum. Beni sükunetle dinledikten sonra şöyle dedi. ''Haklısın, bunları ben de bilmez değilim çocuk. Ne yapayım ki içmeye mecburum. Kafam çok hızlı çalışıyor. Zaman zaman onu uyuşturup biraz dinlenmek ihtiyacını duyuyorum. İçmediğim zamanlar uyuyamıyorum.'' Dipnot: Hasan Rıza Soyak, adı geçen eser, sayfa 18-20. Fali Rıfkı Atay da onun sofrasından söz ederken de şöyle der. Atatürk'ün sofrasında düşüncelerini söylemek bir cesaret değildi. Söylememek ise çıkar bekleyen bir dal kavukluktu. Kendisinden olduğuna inandıklarına karşı daima hoşgörü göstermiştir. Eski bakanlardan Hilmi Uran'a göre de Atatürk mesai arkadaşlarını bir sofra çevresine toplayarak çalışırdı. Bu çalışmaların çok tartışmalı geçtiği, sabahlara kadar sürdüğü ve yıpratıcı olduğu da olurdu. Örneğin yazı ve harf devrimleri bu sofralarda tartışılmıştı. Dil ve tarih tezleri de öyle. İç ve dış sorunlar da yine bu sofrada konuşulurdu. Odanın bir yanında duran kara tahta ile odanın yakınındaki zengin kitaplık sofradakilerin her zaman yardımcısıydı. Atatürk'ün sofrası genel karakteriyle bir bilgililer sofrasıydı. Bu kişilerin yerlerini zaman zaman değişen konulara göre başkaları alırdı. Sofranın hiç değişmeyen kişileri de vardı. Onlar sadece Atatürk'ü eğlendirir, neşelendirir ve güldürürlerdi. Hasan Cemil Çambel anılarında bir akşam sofrada Atatürk'e Yusuf Akçura'nın çok çalışmaktan sızlandığını belirterek ''Bu kadar yorgunluğa dayanamıyorum'' dediğini vurguladıktan sonra şöyle devam ediyor. Birdenbire Atatürk'ün gözlerinde şimşekler çaktı, yüzünü derin bir hüzün bürüdü ve adeta yalvaran bir sesle şunları söyledi. ''Sizlerle geçirdiğim bu saatler benim için bir mutluluktur. Bunlar ruhumun tek gıdasıdır. Bunu anlamıyor musunuz? Bunu bana çok mu görüyorsunuz?'' Atatürk'ün ıstırabı yüzünden taşıyor ve gözleri yaşarıyordu. O ne kadar güzel, ne kadar büyük ve ne kadar insandı. Dipnot: Çambel, adı geçen eser, sayfa 258. Gazi çevresindekilere sorular yönelterek bir yerlere varmaktan çok hoşlanıyordu. Bir ara gözü Hasan Ali Yücel'e takıldı ve ona ''Hasan Ali Beyefendi, siz felsefe okumuşsunuz ve okutmuşsunuz'' dedi. ''Elbette ki sıfırın ne olduğunu bilirsiniz. Bize sıfırı tarif edebilir misiniz?'' Bu soru Hasan Ali'yi hiç rahatsız etmedi ve bir öğretmen havası ile başladı anlatmaya. ''Efendimiz, sıfır hayatta yokluğun, yani varlıkla yokluğun.'' Gazi hemen Hasan Ali Bey'in sözünü keserek ''Anlamadım'' dedi. ''Hayat sonsuzsa yokluk sonsuz değil mi?'' ''Şüphesiz efendim, hayatın sonsuzluğu.'' ''Hayır, ben size sıfırı soruyorum. Sıfır yokluk demek midir? Sıfırla yokluk arasında ne fark vardır?'' ''Efendimiz, birincisi, yani sıfır, yaşanmış bir şeyin yokluğudur. Halbuki...'' ''Tuhaf şey, şu saat varken onu biraz sonra cebine soksam sıfır mı olur? Yaşamı nasıl tasavvur ediyorsunuz?'' ''Efendimiz, sıfır yok demektir.'' ''Güzel. Bir sayının sağına geçince onu yükseltmiyor mu? Örneğin bire sıfır eklenince 10 oluyor.'' Hasan Ali Bey fena sıkışmıştı. Gazi ise zeki oyunlarıyla eğleniyordu. Hasan Ali baktı ki bilimsel yolla paşaya cevap bulamayacak. O da kıvrak bir zeka oyununa başvurarak şöyle dedi. ''Efendimiz, ben daima solunuzdayım. Sıfır işte efendimizin solunda olan bendenizim.'' Gazi bu yanıttan çok hoşlandı. Yücel yıllar sonra bir yazısında bu sınav olayından söz ederken şöyle diyecektir. ''Atatürk sordu, sıfır nedir? Burada cevabın sonunu pek güzel anımsıyorum. Bu benim hayatımda bir dönüm noktasıdır ve özellikle Atatürk'ün beni tanıması, iltifat etmesi bakımından siyasal yaşamımın başlangıcı olmuştur.'' Hasan Cemil Çambel Atatürk'ün duygusallığı konusunda ayrıca şunları söylüyor. Bir gün sofrada Samih Rifat anıldı, şiirleri okundu, sofraya şairin sonsuzluğa yükselen ruhu egemen oldu. Onun şu dizesi anıldı. Ne aman diledik, ne aman verdik. Bu dize okununca Atatürk'ün yüzünü bir üzüntü bulutu kapladı ve iki damla yaş gözlerinden yanaklarına düştü. Bunları beyaz mendiliyle silmekten çekinmedi. Bu yaşlar sevda ve vefa yaşlarıydı. Bu sofra bir sevgi yuvası olduğu kadar bir akademiye de benziyordu. Burada sık sık bilim, sanat ve kültür konuşulur, objektif görüşler, gerçekler ve idealler sıra sıra geçerdi. Güzel sanatlar, şiir ve musiki Atatürk'ün zevk aldığı konulardı. Bu sofra bir yaran meclisi miydi? Evet, çünkü burada esen hava hem sevgi hem de vefa ve arkadaşlıktı. Bu sofra aynı zamanda onun bir yaratma kaynağı, devrimlerin tersanesi ve bir tezgahtı. Kemalizm burada düşünce, sonra söz, sonra bedenle gelişti. Atatürk devrimleri burada yaratıldı ve burada onun büyük soluğundan doğdu. Atatürk'ün sofrasından hiç ayrılmayan Afet İnan da bu sofralardan söz ederken onun edebiyat anlayışına değinir. Atatürk gece toplantılarında bazı şairlerimizin şiirlerini kendi seslerinden dinlemiş, güzel yazıları okutmaktan da haz duymuştur. Bizzat kendisi de bazı şiirleri ezbere okumasını pek severdi. Hamdullah Supi Tanrıöver Atatürk'ün bazen sofrada resmi kimliğini bir köşeye bırakarak hafif ve içten sesiyle çok sevdiği memleket şarkılarını, türkülerini söylediğini anlatır. Örnek: Cana, rakibi handan edersin. Habgâh-ı yâre girdim arz için ahvalimi. Mani oluyor halimi takrire hicabım. Vardar Ovası, manastırın ortasında var bir havuz. Pencere açıldı Bilal oğlan. Burhanettin Ökte'ye göre Atatürk'ün sevdiği parçalardan biri, sözleri Ziya Paşa'ya ait olan şu şarkıydı. Ya Rab, ne eksilirdi deryayı izzetinden, paymane-i vücuda zehr abd olmasaydı. Azade ser olurdum asi bir derdü gamdan, ya dehre gelmeseydin ya aklım olmasaydı. Hafız Yaşar Okur da o listeye şunları ekliyor. Kaçma mecburundan ey ahu-i vahşi ülfet et, ey gonca dehen har-ı elem canıma geçti. Bade-i vuslat içilsin kase-i fafurdan, sevdiğim cemalin çünkü göremem. Le bir rengine bir gül konsun, nihansın dideden ey mesli nazım. Bir katre içen çeşmeyi pürhuni fenadan. Atatürk Rezan Hanım ve Ahmet Emin Yalman. 1939 yılının bir sonbahar günü akşam üzere vapurla Kartal'dan İstanbul'a dönüyordum. Henüz 16 yaşındaydım. Güzel ve güneşli bir gündü. Güverteye oturmuş vapurun geride bıraktığı beyaz köpükleri seyrediyordum. Vapurumuz Büyükada iskelesinde durunca oradan bir yığın yolcu akın etti. Yahya Kemal'i de uzaktan onların arasında gördüm. Yanında zarif bir hanım ve orta yaşlı bir adam vardı. Güverteye çıkıp ilerlemeye başladılar. İnşallah yanımdaki yerlere otururlar diye aklımdan geçiriyordum. Öyle de oldu. Üçü de düşündüğüm yerlere yerleştiler. Yahya Kemal yanındaki o güzel ve zarif hanıma durmadan övgüler yağdırıyordu. Hanımefendi, sizin profiliniz bana atalarımızın silüetini hatırlatıyor. Kızmayın ama Fatih Sultan Mehmet'in silüetini görür gibi oluyorum. Siz ve arkanızda İstanbul ufukları, ne harika bir manzara. Irkımızın tarihine yakışan bir güzelliğiniz var. Yahya Kemal bir şiir yazıyordu sanki. Rüya gibi bir akşamı seyretmeye geldim. Çok benzediğin memleketin her tepesinde. Baktım konuşurken daha bir kere güzeldin. İstanbul'u duydum daha bir kere sesinde. Irkın seni iklimine benzer yaratırken, kaç fete koşan tuğlar ufuklarla yarışmış. Tarihini aksettirebilsin diye çehren, kaç fatihin altın kanı mermerle karışmış. Yahya Kemal'in karşısında oturan adamın kim olduğunu birkaç yıl sonra öğrendim. Profesör Doktor Kazım İsmail Gürkan. Ama o yanındaki hanım kimdi acaba? yıllar boyu merak ettim. 1950'li 60'lı yıllarda Paris'teydim. Piyanist Gönül Gökdoğan da benim üst katımdaki bir stüdyoda kalıyordu. Bir akşam Gönül beni stüdyosuna çağırdı. Bir konuğu varmış. Kazım İsmail Gürkan. Tanıştık. Bir süre sonra kendisine Adavapuru'nda İstanbul'a dönerken Yahya Kemal'le birlikte oldukları günü anımsattım. Hiç unutmamıştı. Ben de hemen peki o yanınızdaki güzel hanım kimdi diye sordum. Tanımıyor musunuz? Rezzan Yalman. Ahmet Emin Bey'in eşi. Sonunda bulmaca çözülmüştü, rahatladım. Rezzan Yalman'ın kim olduğunu elbette biliyordum. Vatan gazetesine tiyatro eleştirileri yazardı. Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirmiş, güzel sanatlarda okumuş, dergah ve akşam gazetelerinde yazılar yazmış, aydın ve çağdaş bir Türk hanımı. Adavapuru'ndan sonra kendisini bir daha hiç görmemiştim. Bu arada onun tiyatroları izlemek için Paris'e gelip gittiğini öğrendim. Tanıştık, hem de yakın dost olduk. Vapur olayını bütün ayrıntılarıyla anımsıyordu. Yalnız Yahya Kemal mi dedi? Bana daha kimler ne şiirler yazdı ama söylemem. Rezan Hanım dedim, sizin güzelliğiniz edebiyat tarihinde yer alıyor. Kim bilir başka ne anılarınız vardır. Ben de anı çok. Örneğin Atatürk'le. Rezan Hanım 1933 yılında Ankara'da Karpiç lokantasında Atatürk ile karşılaşmasını ve konuşmasını anlattı. Bu gerçekten çok ilgi çekici bir olaydı. Ahmet Emin Yalman da yıllar sonra Gördüklerim ve Geçirdiklerim adlı iki ciltlik anı kitabında bu olaya yer verdi. Rezan Hanım'la Ahmet Emin Bey'in anlattıkları tıpatıp aynıydı. Şimdi onları dinleyelim. Ahmet Emin Bey şöyle diyor. Rezan Hanım Deniz Yarbay'ı Doktor Arif Bey'in kızıydı. Ailelerimiz birbirimize uygun eşler olacağımız inancına varmışlardı. Bir gün tanıştık ve 20 Mart 1992'de nişanlandık. Her akşam mutlaka telefonla konuştuk, sık sık buluştuk, mektuplaştık. O zamana kadar tasavvur etmediğim bir hayata başladım ve dünyada her şeyin manzarası değişti. 5. ayının sonu, sayfa 77.